ayrı bir meyke, gülümseyen adam, Henning Mankell, sayfa 283. Wallander sonraları geriye dönüp baktığında Okeson'un Organize Suçlarla Mücadele Derneği Başkanlığı'nın bu ümitsiz durumuyla ilgili söylediklerinin soruşturmanın dönüm noktası olduğunu düşünecekti. Cinayet soruşturması Harderberg'e ve onunla Lars Bormann ile iki avukat arasındaki bağlantıya odaklanacaktı. Wallander ve ekibi kendi başlarının çaresine bakacaklardı. Üstad emniyetinin çoğu zaman çeşitli dolandırıcılık olaylarıyla uğraşmak zorunda kaldığı doğruydu. Ama bu defaki daha önce karşılaştıkları bütün olaylardan çok büyüktü. Ve iki avukatın ölüm nedeninin herhangi bir mali yolsuzlukla bağlantılı olup olmadığını henüz bilmiyorlardı. Kısaca şu soruya bir cevap aramaya başlamaları gerekiyordu. Aslında ne arıyorlardı? Kurt Wallander birkaç gece sonra Riga'daki Bayba'ya yazdığı mektupta gizli av olarak adlandırdığı soruşturmadan bahsederken mektubu İngilizce yazması nedeniyle İsveç'teki avlanmanın İngiltere'deki tilki avından 12 farkı olduğunu açıklaması gerektiğini düşündü. Bütün polislerin içinde bir avcı yaşar diye yazdı. İsveçli polisler avının peşindeyken nadiren, belki de hiç denecek kadar az av borusu kullanır. Fakat yine de bizler peşinde olduğumuz tilkiyi buluruz. Biz olmasaydık İsveç kümesleri çoktan boşalır, geriye sonbahar rüzgarıyla etrafa saçılan kanlı tüyler kalırdı. Bütün ekip üyeleri vazifelerini şevkle sahiplenmişlerdi. Björk fazla mesai ücreti için kilit altında tuttuğu kutunun kapağını açmıştı. Hiçbir faaliyetin dışarı sızdırılmaması konusunda tekrar hatırlatma yapıp bunun üzerinde ısrarla durdu. O kez son ceketini çıkarıp çoğu zaman sıkıca bağladığı kravatını gevşetmiş ve yeni başlayan operasyonun en üst düzey sorumlusu olarak otoritesini kaybetmesine asla izin vermese bile oradaki polislerden biri gibi olmuştu. Bununla birlikte ipleri elinde tutan Wallander'di, bunu hissedebiliyordu ve bu ona sık sık yoğun bir tatmin duygusu veriyordu. Olağanüstü koşullar ve iş arkadaşlarının pek hak etmediği iyi niyetli yaklaşımları sayesinde Skagen'e gelip yardım isteyerek ona olan güvenini belli eden Sten Torstensson'u geri çevirdiği için hissettiği suçluluk duygusunu güç bela da olsa telafi etme fırsatı bulmuştu. Sten ve babasının katillerini bulmaya çalışarak Wallander içini rahatlatıyordu. Kendi kişisel sıkıntılarıyla kafası o kadar meşguldü ki Sten'in yardım çığlığını duyamamış, bu çığlığın şiddetli depresyonunun etrafını ördüğü barikatları aşmasına izin vermemişti. Bayba'ya hiç göndermediği başka bir mektup daha yazdı. Mektupta ona ve dolayısıyla kendisine, geçen yıl bir adamı öldürmesine, şimdi Sten Torstensson'un yardım talebini reddetmesinin eklenmesiyle daha da artan suçluluk duygusunun ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştı. Her ne kadar yüreğinin derinliklerinde kuşkuları olsa da vardığı sonuç, Sten'in ölümünün onu, etrafı sadece seslerini duyduğu koyunlarla çevrili, sis çökmüş eğitim alanında geçen yıl yaşanan olaylardan daha fazla rahatsız etmeye başlamasıydı. Ancak bunların hiçbiri etrafındakilerin fark edebileceği şeyler değildi. Meslektaşları kantindeyken kendi aralarında Wallander'in görevine dönüp sağlığına kavuşmasının, bir adamın felçliyken birden yatağını toplayıp ayağa kalkması kadar şaşırtıcı olduğunu konuşuyorlardı. Zaman zaman alaycılığını kontrol etmekte zorlanan Martinson, "Kurt'un ihtiyacı olan şey zorlu bir cinayetmiş, bir anlık gerginlik ve pervasızlıkla işlenen bir cinayet değil. Yuvaya geri dönmesi için gereken şey ölü avukatlar, bahçeye gömülmüş bir mayın ve benzin deposundaki uzak doğu menşeli patlayıcıymış" diye konuşmuştu. Diğerleri de Martinson'la büyük ölçüde aynı fikirdeydi. Harderberg İmparatorluğu ile ilgili soruşturmanın geri kalanı için bir altyapı sayılabilecek geniş kapsamlı araştırmanın tamamlanması bir hafta sürdü. O hafta boyunca Wallander ve ekip arkadaşları bir kez bile günde 5 saatten fazla uyuyamadılar. Hepsi de daha sonraları geriye dönüp baktıklarında bir farenin mecbur kalması halinde aslan misali kükreyebileceği sonucuna varacaklardı. Hatta kolay kolay hiçbir şeye hayran kalmayan Okeson bile ekibin başarısı karşısında şapka çıkarmaktan kendini alamadı. Okeson temiz bir sonbahar havası almak için dışarıya çıktıkları bir akşam yorgunluklarını atmaya çalışırken Wallander'e yaptıklarımız duyulmamalı diye konuştu. Wallander arkadaşının ne demek istediğini önce anlayamadı. Eğer duyulursa Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı eninde sonunda asgari kaynaklarda nasıl olağanüstü sonuçlar elde edileceği hakkında İsveç halkına Üstad modeli diye sunulacak bir tahkikat yapar. Böylece İsveç polisinin hiçbir suretle personel yetersizliğinin olmadığına dair bir kanıt olarak kullanılmış oluruz. Hatta aslında gereğinden fazla polis olduğunun delili olarak bile kullanılabiliriz. O kadar çok polis var ki birbirlerinin ayağına dolanmaya devam ediyor. Bu da çözülen suçların oranının düşmesine ve büyük bir para israfına neden oluyor diye görülür. Ama henüz bir başarıya ulaşmış değiliz dedi Wallander. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden söz ediyorum dedi Okeson. Siyasetin gizemli dünyasından bahsediyorum. Ağaca bakmaktan ormanı göremedikleri gerçeğini örtbas etmek için düzinelerce kelime kullanılan bir dünyadan. Her gece yatağa gittiklerinde ertesi gün suyu şaraba çevirebilmeleri için dua eden insanların dünyasından. İki avukatı kimin öldürdüğünü henüz bulamadığımız gerçeğinden söz etmiyorum. Alfred Harderberg'in sandığımız gibi herkesten üstün, örnek bir vatandaş olmadığını artık bilmemizden bahsediyorum. Bu tamamen doğruydu. Bu telaşlı hafta boyunca Harderberg İmparatorluğu'nun kuş bakışı bir manzarasını elde etmeyi başarmışlardı. Ancak bu manzara doğal olarak hiç de kapsamlı değildi. Bununla birlikte manzaradaki boşlukların, daha doğrusu kara deliklerin, Farnholm şatosunda yaşayan adamın bir an gözlerini ayırmamaları gereken birisi olduğunu açıkça gösterdiğinin farkına varmışlardı. Okeson ve Wallander o gece tam olarak 14 Kasım'da bazı kesin sonuçlara varmaya yetecek derecede mesafe kat etmişlerdi. İlk aşama bitmişti. Ses çıkarıcılar işlerini yapmış, sıra avcıların harekete geçmesi için hazırlanmalarına gelmişti. Dışarıya hiçbir şey sızmamıştı. Dev deniz canavarının şeklini ve doğasını anlamaya başlamışlardı. Lars Bormann ve bilhassa Gustav Torstensson bu canavarla ilgili görmemeleri gereken, kendileri açısından daha güvenli olacak bir şey keşfetmiş olmalıydı. Ancak soru şuydu, keşfettikleri neydi? Telaşlı zamanlardı fakat Wallander ekibini iyi organize etmişti ve çoğunlukla en ilginç bilgilerin ele geçmesine yarayan en sıkıcı işleri üzerine almakta hiç tereddüt etmemişti. Harderberg'in hayat hikayesini Wimmerby'de alkolik bir kereslecinin oğlu olarak doğduğu ve Alfred Hanson olarak tanındığı günlerden İsveç ve yurt dışında milyarlarca iş hacmine ulaşmış bir şirketin arkasındaki güç haline geldiği günlere kadar didik didik etmişlerdi. Şirket raporları ve hesapları, vergi beyannameleri ve hisse senetleri arasında bata çıka ilerlemeye çalışırken zahmetli çalışmanın bir noktasında Swedberg, ''Bu kadar çok varlığı olan bir adamın dürüst olması mümkün değil.'' demişti. Sonunda ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlayan kişi somurtkan ve asabi adli bilim uzmanı Sven Nyberg oldu. Çok defa olduğu gibi Harderberg'in pirupak hale getirilmiş duvarındaki bulmayı çok istedikleri ince çatlağa zar zor görünen pürüze Nyberg'in rastlaması tamamen tesadüf eseri olmuştu. Şayet Wallander yorgunluğuna rağmen Nyberg'in Wallander'in odasından bir gece geç saatlerde çıkarken ağzından çıkan bir söze dikkat etmemiş olsaydı bu fırsat kaçırılmış olabilirdi. Çarşamba günü neredeyse gece yarısı olmuşken Nyberg kapıyı çaldığında Wallander Harderberg'in mal varlığı hakkında Höglund'un hazırladığı bir belgeyi incelemeye dalmıştı. Nüyberg hal ve tavırlarında pek dikkatli biri değildi. İş arkadaşlarının odasına giderken sanki birini tutuklamaya gelmiş gibi koridorda ayaklarını vurarak ilerler ve kapıya eliyle sertçe vururdu. O gece Berta Dulner'in bahçesindeki mayın ve Wallander'in patlayan arabası üzerindeki laboratuvar incelemesine ait ön raporunu bitireli çok olmamıştı. ''Sonuçları hemen görmek istersin diye düşündüm.'' dedi Nüyberg sandalyeye oturduktan sonra. ''Elinde ne var?'' diye sordu Wallander, Nüyberg'in kızarmış gözlerine bakarak. ''Hiç.'' dedi Nüyberg. ''Hiç mi?'' ''Dediğimi duydun.'' Nüyberg sinirlenmişti. ''Bu da bir sonuçtur. Mayının nerede üretildiğini kesin olarak söylemek mümkün değil. Yine de Belçika'daki Poudrerie Rune de Belgique ya da nasıl telaffuz ediliyorsa isimli bir fabrikada üretildiğini tahmin ediyoruz. Kullanılan patlayıcı bu izlenimi veriyor. Ayrıca mayına ait hiçbir parça bulamadık. Bu da patlama gücünün oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Belçika menşeli olduğunu düşünmemizin bir nedeni de bu. Ama tamamen başka bir yerden gelmiş de olabilirdi. Senin arabana gelince benzin deposunda patlayıcı madde olduğunu %100 söyleyemiyoruz. Başka bir deyişle hiçbir şeyden tam olarak emin değiliz. Yani sonuç bir hiç. Sana güveniyorum dedi Wallander. Nüyberg'e sormak istediklerini not aldığı kağıt parçasını bulmaya çalışırken. Ve Bernardelli marka İtalyan tabancasına gelince onun hakkında da daha fazla bilgi edinemedik dedi Nüyberg Wallander not alırken. Böyle bir silahın çalındığına dair bir kayıt yok. Dolayısıyla İsveç'te kayıtlı Bernardellilerin hepsiyle de ateş edilmiş olabilir. Test atışı yapmamız için bütün silah sahipleriyle iletişime geçip geçmeyeceğimize karar vermek sana ve Per Alkeson'a kalmış. ''Sence buna değer mi?'' ''Hem evet hem hayır.'' diye yanıtladı Nüyberg. ''Şahsen ben önce çalıntı Smith Wesson'lar üzerinde araştırma yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu birkaç günden fazla sürer.'' ''O halde dediğin gibi yapacağız.'' diyen Wallander not almaya devam etti. Sonra Nüyberg'in raporu hakkında konuşmayı sürdürdüler. ''Avukatların ofislerinde hiç parmak izi bulamadık.'' dedi Nüyberg. Sten Torstenson'u kim vurduysa baş parmağını pencere camına işe yarar bir şekilde bastırmamış. Lars Bormann'dan gelen tehdit mektuplarının incelenmesinde de sonuç olumsuz çıktı. Fakat kendi el yazısı olduğunu doğruladık. Swedberg adamın her iki oğlundan yazı örnekleri almıştı. ''Dil hakkında ne söylediler?'' diye sordu Wallander. Swedberg'e sormayı unutmuştum. ''Dil derken neyi kastediyorsun?'' Mektuplardaki harflerin yazılışı garipti. Toplantılardan birinde Swedberg'in Bormann'da disleksi olduğunu söylediğini hayal meyal hatırlıyorum. Disleksi mi dedi Wallander kaşlarını çatarak. Bunu duyduğumu hatırlamıyorum. Belki o sırada kahve almak için dışarı çıkmıştın. Belki de. Neyse Swedberg'le konuşurum. Başka bir şey var mı? ''Gustav Torstenson'un arabasını da inceledim.'' diye devam etti Nüyberg. ''Onda da parmak izi yok. Kontağı ve bagajı inceledim. Sonra Malmö'deki patologla konuştum. Kafasının arkasındaki ölümcül yaranın arabanın tavanına çarpmayla oluşamayacağından neredeyse eminiz. Çünkü arabanın tavanında kafasındaki yarayla uyumlu hiçbir iz yok. Sonuç olarak birinin ona vurmuş olması daha olası.'' Öyleyse olay meydana geldiğinde Gustav Torstenson arabanın dışında olmalı. Elbette katil arka koltukta değilse. Bu aklıma gelmişti dedi Wallander. Büyük ihtimalle yolda durup arabadan indi. Birisi arkasından yaklaşıp kafasına vurdu. Yani kaza sahteydi. Ama sisli havada neden durdu? Neden arabadan çıktı? Bunu bilemem dedi Nüyberg. Wallander kalemini masaya bırakıp geriye doğru yaslandı. Sırtı ağrıyordu. Eve gidip biraz uyumaya ihtiyacı vardı. Arabada bulduğumuz dikkat çekici tek şey Fransa'da yapılmış bir plastik kutuydu. İçinde ne vardı? Hiçbir şey. Neden ilgini çekti o halde? Nüyberg omuz sıyıktı ve gitmek için ayağa kalktı. Daha önce benzerini görmüştüm de ondan. 4 yıl önce Lund'daki bir hastaneyi ziyaret ettiğimde. Hastane mi? Hafızam iyidir, birebir aynısıydı. Ne işe yarar bu kutu? Nüber kapının yanındaydı. Nereden bileyim dedi. Ama Torstenson'un arabasında bulduğumuz kutu kimyasal açıdan temizdi. Yalnızca içine hiçbir şey konulmayan bir kutu bu kadar temiz olabilir. Nüberk odadan çıktı. Wallander koridordaki ayak seslerini duyabiliyordu. Sonra kağıt yığınını bir kenara itti ve eve gitmek için ayağa kalktı. Ceketini giydikten sonra durdu. Nüberg'in odadan çıkmadan hemen önce söylediklerinde önemli bir şey vardı. Plastik kutu hakkında bir şey. Derken aklına geldi ve tekrar yerine oturdu. Garip olan bir şey var diye düşündü. Torstenson'un arabasında neden hiç kullanılmamış bir plastik kutu olsun ki? Boş bir kutu ama belli ki çok özel bir kutu. Akla yatan yalnızca tek bir yanıt var. Torstenson Farnholm şatosundan ayrıldığında plastik kutu boş değildi, içinde bir şey vardı. Bu da demektir ki arabada bulunanla aynısı değildi. Bir diğeriyle değiştirilmiş olmalıydı sisli yolda. Torstenson durup arabadan çıktığında ve öldürüldüğünde. Wallander saatine baktı, gece yarısını geçmişti. 15 dakika bekledi, ardından da Nüberg'i evinden aradı. ''Gene ne istiyorsun?'' dedi Nüberg, Wallander'in sesini tanır tanımaz. ''Buraya gel.'' diye cevap verdi Wallander. ''Hemen şimdi.'' Ağzına geleni söylemesini bekledi ama Nüberg tek kelime etmeden telefonu kapattı. Saat 2:40 gece bir kez daha Wallander'in odasındaydılar. 11. Bölüm. Nüberg'le gece yarısı yaptıkları konuşma çok önemliydi. Wallander'e göre ceza soruşturmalarındaki ilerlemeler en beklenmedik zamanlarda gerçekleşirdi. Çoğu meslektaşı bu durumu polislerin çıkmaz sokakta yollarını bulmaları için arada sırada biraz şansa ihtiyaç duymalarının ispatı olarak görüyordu. Bir yorumda bulunmasa da Wallander'e göre gerçekte ispatlanan şey Rüdberg'in iyi bir polisin elbette sorgulayıcı yetilerini ıskartaya çıkarmadan daima sezgilerine güvenmesi gerektiğini öne sürmekte haklı olmasıydı. Nasıl olduğunu bilmese de Torstenson'un kazalı arabasındaki plastik kutunun önemini anlayıvermişti. Bitkin olmasına rağmen şüphelerini doğrulamak için ertesi güne kadar bekleyemeyeceğini fark etmişti. Bu yüzden evine yeni gitmiş Nüberg'i aramıştı. Sağı solu belli olmayan iş arkadaşının öfke patlaması yaşayacağını sanmış ama böyle bir şey olmamıştı. Nüberg tepkisiz bir şekilde sandalyeye oturduğunda Wallander onun paltosunun altına pijama giydiğini şaşkınlıkla fark etti. Ayağında da lastik çizmeleri vardı. ''Seni aramasaydım doğruca yatağa gitmiş olacaktın herhalde.'' dedi Wallander. ''Beni boşuna çağırdığını mı söylüyorsun?'' dedi Nüberg. Wallander başını iki yana salladı. ''Plastik kutu.'' dedi. ''Bana biraz daha bilgi versene.'' ''Önceden söylediklerim dışında bir şey yok.'' Wallander yerine oturup dikkatle Nüberg'e baktı. Nüberg'in yalnızca iyi bir adli teknik uzmanı olmakla kalmayıp aynı zamanda istisnai bir hafızaya ve hayal gücüne sahip olduğunu biliyordu. ''Benzer bir kutuyu daha önce gördüğünü söylemiştin.'' dedi Wallander. ''Benzer değil.'' dedi Nüberg. ''Aynısıydı.'' ''Demek ki özel bir kutu olmalı.'' dedi Wallander. ''Bana tarif edebilir misin?'' ''Gelip getirsem daha iyi olmaz mı?'' ''Birlikte bakalım o halde.'' dedi Wallander ayağa kalkarken. Koridorda yürürlerken emniyet binası bomboştu. Uzaktan bir radyo sesi duyuluyordu. Nüberg polislerin devam eden soruşturmalara ait materyalleri sakladığı odanın kapısını açtı. Kutu bir raftaydı. Nüberg kutuyu aşağıya indirip Wallander'e uzattı. Dikdörtgen biçimindeki kutu Wallander'e portatif soğutucuları hatırlatmıştı. Masanın üzerine koyup kapağını açmaya çalıştı. Kilitli dedi Nüberg. Ayrıca hiç hava geçirmez olduğuna dikkatini çekerim. Bu tarafında bir cam var. Ne işe yarar bilmiyorum. Ama iç tarafına monte edilmiş bir termometre olabileceğini düşünüyorum. Bir benzerini Lund'daki bir hastanede gördüğünü söylemiştin dedi Wallander. Elindeki kutuyu evirip çevirirken. Nerede olduğunu hatırlayabilir misin? Hangi servisteydi? ''Elden ele dolaşıyordu.'' diye cevap verdi Nüberg. ''Ameliyathanelerin dışındaki koridordaydı. Elinde kutuyla bir hemşire gelmişti. Acelesi olduğunu hatırlıyorum.'' ''Başka hatırladığın bir şey var mı?'' ''Hayır, yok.'' Bana portatif soğutucu gibi geldi dedi Wallander. Olabilir dedi Nöybek. Belki de kan saklamak içindir. Neye yaradığını bulmanı istiyorum dedi Wallander. Bir de öldüğü gece bu kutunun Torstenson'un arabasında ne aradığını bilmek istiyorum. Wallander odaya döndüklerinde Nöyberg'in o gece daha evvel söylediği bir şeyi hatırladı. Kutunun Fransa'da yapıldığını düşündüğünü söylemiştin. Sapında Fransa malı yazıyor. Bunu fark etmedim. Lund'da gördüğüm kutudaki yazı daha belirgindi dedi Nöyberg. Görmemiş olman normal. Yanılıyor olabilirim dedi Wallander ama Torstenson'un arabasındaki bu kutunun dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Orada ne işi vardı? Hiç kullanılmamış olduğuna emin misin? Kapağını açtığımda fabrikadan çıktığından beri ilk defa açılmış olduğu kanısına vardım. Nasıl bu kanıya vardığımı açıklamamı ister misin? Emin olduğunu bilmem yeterli dedi Wallander. Zaten açıklasan da anlamayabilirim. Bu kutunun önemli olduğunu düşündüğüm belli dedi Nöyberg. Ancak kaza yapan araçlarda beklenmedik eşyaların bulunması nadir değildir. Bu soruşturmada basit detayları bile göz ardı edemeyiz. Ama bunu zaten hiç yapmayız. Wallander ayağa kalktı. Geldiğin için sağ ol dedi. Yarın bir ara bu plastik kutunun ne için kullanıldığını öğrenmek istiyorum. Emniyetin dışında vedalaştılar. Wallander arabayla evine gitti ve yatmadan önce birkaç sandviç yedi. Ne var ki uyuyamadı ve bir süre yatakta dönüp durduktan sonra kalkıp mutfağa gitti. Işığı yakmadan masaya oturdu. Huzursuz ve sabırsızdı. Bu soruşturmada yanıtlanmamış çok fazla soru vardı. Belli bir rotada ilerlemeye karar verseler de doğru yolda olduklarına ikna olmamıştı. Acaba hayati bir şeyi gözden kaçırmış olabilirler miydi? Danimarka sahilinde Sten Torstenson'un kendisini görmeye geldiği günü düşündü. Konuşmalarını kelime kelime hatırlayabiliyordu. Yine de Sten'in sözlerinin arkasında başka bir anlam olup olmadığını, gerçek mesajı kaçırıp kaçırmadığını merak etti. Yatağa geri döndüğünde saat neredeyse 4 olmuştu. Dışarıda rüzgar çıkmış, sıcaklık düşmüştü. Yorganın altına girince titredi, hiçbir yere varamadığını düşündü. Kendini sabırlı olması gerektiğine ikna etmeyi beceremedi. Kendisinin bulmayı başaramadığı cevapları bu defa meslektaşlarının bulmasını diledi. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 296.